Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 9 Ağustos 2025 tarihinde İzmit Rabia Hatun Kur'an kursunda yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk, ruhu, tayyibelerine, ehl-i beytin, eshab-ı kirâmın, enbiya-i zâmın, sâdât-ı kirâm hazaratının, cümle geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, Gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, ümmet-i Muhammed'in selametine, sohbetin berekatı olarak bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah, Müslüman olarak dünyaya geldik, Müslüman olarak yaşıyoruz. Bu en büyük bir nimet. Dünya bir imtihan sahası. Son nefese kadar devam edecek. Dünyadaki bu halimiz, kabrimizdeki hayatı intikal edecek. Onu ahiret intikalini hayat edecek. Sonsuz bitmeyen bir hayat başlayacak. Tabii bütün sermaye bu dünyadaki ömrümüz. Bugün Muhammed Allah'ın Resulüdür. Yani burada bir peygamber ve ümmet olmanın bir nimetini tefekkür etmemiz lazım. Çok büyük bir nimet, büyük bir ihsan-ı ilahi. Bu dünyadaki huzur, kabirdeki huzur, ahiretteki huzur, takva sahibi olabilmemiz. Takva sahibi olabilirsek Cenab-ı Hak bize bir doğru yolu, hak yolu, hidayet yolu gösteriyor. Ne ahvalde olursak olalım dünyada bir huzur hali oluyor. Ondan sonra devrelerde bir huzur hali devam edecek. Cenab-ı Hak takva bildiriyor. 258 yerde Kur'an-ı Kerim'in takva geçiyor. Kul müttaki olacak. Takva nedir? Cenab-ı Hak nefahtü fihi min ruhi. Kendisinden bir takım vasıflar veriyor. Bu cemali vasıflar kalpte inkişaf edecek. Nefsani arzular bertaraf edilecek. Ruhani istidatlar inkişaf edecek. Kalpte bir şuur ve bir idrak haline gelecek. Yani bunun neticesinde zihni bilgiler kalben hazmedilecek. Kul ve hüve mahkûm eyne mahkûntüm. Kul Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Her gördüğü yerde Cenab-ı Hakk'ı düşünecek. Cenab-ı Hakk'ı zikredecek. Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Velhâsıl bir müttakî müttakiye bir takva hayatı yaşayacak. Bu takva hayatı, zor geçitler var. Ölüm geçidi var. Kabir ayrı bir âlem, kıyamet ayrı bir âlem. Zor âlemler bunlar. Fakat burada Cenab-ı Hak'la dost olanlar için Cenab-ı Hak, لَا هَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسُنُونَ Onlar bu zor geçişlerde korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Okunan ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, Fetih Suresi 29. ayeti, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Yani Allah'ın elçisidir. Burada bir tefekkür sahibi olmadığı ne kadar Resulullah Efendimiz'e bize gösterdiği nurlu bir hayat için bir minnettar halinde yaşayacağız. Fakat birinci şart akaide geliyor. Akaidin düzgün olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan birinci şartı akaid, kâfirlere karşı çetin olacak. Yani kâfirler İslam şahsiyeti, İslam karakterini muhafaza edecek. Onlara benzemeyecek. Cenab-ı Hak yine her fâite gayr-ı mağdûbi aleyhim velâ dâlim buyuruyor. Dalalettekine benzemeyecek. Kimlere benzeyecek? En amte aleyhim. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Onlar ne güzel arkadaşlardı buraya Cenab-ı Hak. Bir mümin onların haliyle hallenecek, gayr-ı mağdûbi aleyhim velâ dâlin benzemeyecek. Ve bugün en büyük bir felakette benzememek başladı. Velhâsıl giyim, kuşam vesaire, bir takım adetler vesaire taklit edilmeye başladı. Saç biçimleri, toka koymak, bilmem ne yapmak, düğünler, israf, güç gösterilir vesaire. Bunların hepsi imana zarar veriyor. Çünkü Cenab-ı Hak Müslümanlardan bir karakter ve şahsiyet istiyor. Yani Resulullah Efendimiz'e ümmet olmanın bir şahsiyetini, bir haysiyetini bir mümin koruyacak. Onun en mühim akaid. Onun için Resulullah Efendimiz dikkat çekiyor. Sabah mümin, akşam kâfir, akşam mümin, sabah kâfir buyuruyor. Kalp bir an böyle, bir an böyle dönüyor. Nasıl dönüyor? Onları heves etmekle, taklit etmekle. İkinci şart, beşeri münasebetleri Cenab-ı Hak bildiriyor. Efendim yanında bulunanlar, müminler birbirine karşı merhametli. Demek ki diğer mümin, o mümine zimmetli. Onun boşluğunu dolduracak. Kendisine nimet veren Allah Celle Celaluhu, o nimeti paylaşacak. O nimet benimdir demeyecek. Mülk Allah'a ait, mülk kimseye ait değil. Zaten dünyaya bir mülkiyetle gelmiyoruz, mülkiyetle de gitmiyoruz öbür tarafa. Fakat bu mülkiyeti yanlış yerde kullananlar, nefis hesabını kullananlar için Cenab-ı Hak çalışmıştır boşuna, bir de hesabını verecek. Velhâsıl mümin bir kardeşlik yaşayacak. İdeal bir mümin olacak. Ondan sonra ibadet hayatını bildiriyor. Orada namaza bildiriyor. Hem namaz gibi diğer ibadetlerde bir ruha vitamin olacak. Cenab-ı Hak yaklaştıracak. Sen onu rükû ederken, secde ederken görürsün buyuruyor. Yani Müslümanın namazı bir huzur hali verecek. En büyük güce sığınıyor. Cenab-ı Hak secde etme yaklaş buyuruyor. İlahi huzurda olduğunu bir idrak içinde olacak. Onun için namaz çok mühim. Namazsız Müslümanlık çok tehlikeli. Onun için en merhametli anne baba, evladını ufak yaşta ibadete alıştıran anne babadır. En merhametli anne baba, evladını bir Kur'an-ı Kerim tedrisinden geçiren anne babadır. Yok, şu bunu kazansın, şuraya kazansın, şunu bitirsin, sonra onu halleder. Halledemez. Bir de onu vebaliyle gider. Demek ki bir Müslümanın secdeyi ve namazı bir huzur ve tabi bu namaz burada bile bütün ibadetler öyle olacak. Oruç öyle, zekat öyle, hac öyle vesaire öyle. Bir huzur içinde, bir ruhaniyet içinde ifa olacak. Ki kalp terfi edecek. Kalp Cenab-ı Hak yaklaşacak. Gönüller ne olacak? Ne isteyecek Cenab-ı Hak? Mal, mülk vesaire şu mu? Geçici bir dünya. Hayır. Ne isteyecek? Cenab-ı Hakk'ın lütfunu ve Cenab-ı Hak rızasını isterler. Yani Cenab-ı Hak'tan faziletli bir mümin olabilmek. Allah'a yakın bir mümin olabilmek ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşabilmek, razı olduğun bir kul olabilmek. Kulluğunun kalbinin hedefi bu olacak. Yok, kalbinin hedefi bu değil. Kalbinin hedefi eğer dünya ise o büyük bir yanlışlık. Yine bu halde yaşandığı için sağlam bir akide, bir ibadet hayatı, merhamet hayatı, ibadet hayatı, gönül alemi. Bunların yüzlerinde Cenab-ı Hak buyuruyor, bir secde izi vardır, secde alameti vardır. Yani nedir bu? Siret, iç yapı, sureti aksetti, simayı bir ruhaniyet, bir huzur hali verir. Baktığın zaman o insan daha bir huzur halindedir. Cenab-ı Hak bu Tevrat'taki vasıflarda, İncil'deki vasıflar ise burada Cenab-ı Hak bir hizmet olarak bildiriyor. Mümin hizmet ehli olacak. Yani Allah'ın kendine verdiği bu İslam nimetini yaşayacak, yaşatacak. Bir sahibi yaşadı ve yaşattı. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onlardan diyor, Allah onlara hayırlı, amel-i salih işlerde bulunanlar için büyük mükafat vaat etmiştir diyor. Cenab-ı Hak cümlemize okunan bu ayet, yarım sayfa bir ayettir. Yaşamayı ve yaşatmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim muhtelif şeyini hep takva. Yani hayatın her safhasında bir takva. Yani ve hüve mevküm eyne mahküntüm. Nereye gitsin Allah sizinle beraberdir. Cenab-ı Hak zamandan mekandan münezzeh. Kul daima ilahi kameranın, ilahi müşahedenin altında olduğunu bir idrak halinde olacak mümin. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Senin zihninden gelip bir sen biliyorsun, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Herkesten gizleyebilirsin, Cenab-ı Hak'tan gizleyemezsin. Bugün Cenab-ı Hak bize ne tavsiye ediyor? Zikir tavsiye ediyor. Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Hep Subhanallah, Elhamdülillah, aman ya Rabbi diyeceksin. Neye baktığın zaman Cenab-ı Hak azameti ilahisini göreceksin. Onlar göklerin ve yerin yaratıcı derinden de tefekkür ederler buyuruyor. Yani zikir tefekkürle beraber olacak. Subhanallah diyecek. Ya Rabbi sen Subhansın diyecek. Sonsuz bir güç, kuvvet sahibisin diyecek ya Rabbi. Bizi cehennem azabından koru diyecek. Cenab-ı Hak bir iltica, bir yakınlık halinde olacak. Peygamberlere baktığımız zaman peygamberlerde mühim olan ne var? Hepsi Allah'ın en sevgili kulları. Ne var? Bir haşyet var, bir korku var. Allah'ın verdiği bu İslam emanetinin bir mesuliyeti var. Bir mümin de aynı olacak. Beynel havfı ve reca, ümit ve korku arasında olacak. Hem Cenab-ı Hakk'ı çok sevecek, hem ümit edecek, hem de bir yanlış iş yapmaktan, bir haram, bir kerahate düşmekten korkacak. Nasıl bir kalp olacak? Cenab-ı Enfal suresinde Allah anıldığı zaman vecilet kulübüm, kalpleri titrer buyuruyor. Başka? Allah'ın ayetleri okuna imanlar artar buyuruyor. Kur'an-ı Kerim insanlara gönder Cenab-ı Hakk'ın mektubu. Cenab-ı Hak Kur'an'ı miras kıldık buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın mirası Kur'an-ı Kerim. Başka kitapları ne kadar okuyor, fanilerin kitaplarını, Allah'ın kitaplarında ne kadar bir hemhal durumdayız. Demek ki birincisi Allah anıldığı zaman kalpler titrer vecilet kulübüm. İkincisi Allah'ın ayetlerine imanları artar. Üçüncüsü hayat düz bir çizgi içine geçmiyor. Devam iniş çıkışlar var. İmtihanlar var. Varlıktan imtihanlar var, yokluktan imtihanlar var. Varlıktaki imtihanlar çok çok daha zor. Velhâsıl devam bir imtihan içindeyiz. Mülk Allah'a ait, güç kuvvet Allah'a ait, her şey Allah'a ait. Demek ki kul üçüncü şart teslim olacak. Ya Rabbi bu benim hayırdır diyecek. Sen böyle takdir ettin ya Rabbi diye. Takdire itiraz etmeyecek. Ondan sonra ne geliyor? Namazlarını ikame edecek. Namazı huşu içinde kılacak. İlahi huzurda olduğunu bir idraki içinde olacak. Beşincisi, kendi memur olarak görecek, Allah'ın verdiği nimetleri de tevzi edecek. Gerek zor durumlarda açık, zor olmayan durumda gizli olarak infak edecek. Ya bu ne oluyor? Bir akaidin sağlamlığını gösteriyor. Demek ki bir mümin bir haşyet içinde, bir korku içinde yaşayacak. Benel hafı ve reca halinde olacak. Peygamber Efendimiz ve mâ ersânâke illâ rahmeten lil âlemîn. Âlemler rahmet olarak indi. Bir rahmet tevzi etti. İnsana, hayvana, bütün mahlukata hepsine rahmet tevzi etti. Bir Müslüman da rahmet insan olacak. Rahmet tevzi edecek. Üçüncüsü, bir yaşayışıyla, haliyle İslam'a bir davet olacak, tebliğ edecek. En başta yavrularına, evlatlarına bir davet halinde yaşayacak. Bela niye geldik dünyaya? Gelen niye gidiyor? Giden nereye gidiyor? Geliş niye? Gidiş niye? Bu akış nereye? Kul bunun idraki içinde olacak. Zaten Cenab-ı Fatır Suresi'nde cehennemden bir sahne bildiriyor. Oradaki diyor, ya Rabbi bizi buradan çıkar diyor. Çıkar buradan diyorlar. Biz eski o kötü amelimi iyiye çevirelim. Cenab-ı Hak iki şeyi soruyor. Birincisi, size dünyadayken bir ömür vermedik mi? Her şeyi düşünüyoruz. Niçin dünyaya geldin? Kimin mülkünde yaşıyorsun? Her şey ilahi azamet tecellisi, ilahi kudret akışları, ilahi nakışlar. Az bir ilim verdik buyuruyor. O az bir ilimle her şey bir hikmet tecellisi. Kur'an-ı Kerim kavli, kainat ise fiili bir kitap. Velhâsıl Kur'an'ı okuyacak, Kur'an'ı yaşayacak. Şu kainattaki ilahi azamet tecellilerinde kalp ders alacak. Daima kul Cenab-ı Hak unutmayacak, aman ya Rabbi diyecek. Velhâsıl takva. Gelin takva. O zaman takva nedir? Takva ve istikamet. Takva istikameti zahirle tarif ediyoruz. Fakat batınla tarifte şöyle yapabiliriz. Zahire namaz, oruç vesaire Allah emirleri ve şeyleri, farzları, haramları olarak bildiriyoruz zahiren. Batınen nedir? Kalp takva ile müzeyyen hale gelecek. Takva nasıl müzeyyen hale gelecek? Zihni bilgiler kalpte hazmedilecek, kalpte yaşanacak. Kalp daima zikir halinde olacak. Gözün gördüğü her şeyde kul Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Evladına bakacak, Allah'ı hatırlayacak. Onun şeklini, biçimini ana baba mı çizdi? Kaderini ana baba mı yazdı? Haramlardan, kerahatlerden, hatalardan, ateşten kaçar gibi kaçacak. Kalp kulluk vazifesi yerine getirerek mesafe alacak kalben. Kalben terfi edecek. Kalpten dünyevi, nefsani arzular bertaraf edilecek. Şeytani vesveseler çıkacak. Kalpte cemali sıfatlar tecelli. En başta Rahman, Rahim sıfatı. Kul merhamette bir numune olacak. Bu şekilde kalp selim hale geldi. İlla men atallâhi bi kalbin selim. Seni Cenâb-ı Hak bu şekilde davet ediyor. Nasıl doğduğun zaman tertemiz doğdun. Mis gibi kokuyordun. Yaptığın ibadetler, muamelat, muaşeret, ukubat vesaireyle kalp illa men atallâhi bi kalbin selim. Kalbi selim hale gelecek. Cenâb-ı Hak o seni kalbi selimle davet ediyor son nefesine. Yani rafine olmuş tertemiz bir kalp istiyor. Cennete layık bir kalp olacak. İnsan nasıl günahsız, tertemiz dünyaya geliyorsa, vefat ettiği zaman Rabbine tertemiz gitmeye çalışacak. Mesaisini ona verecek. Yok eğer ben dünyaya da gayret edeyim, dünyada şey derse, dünyayı ahiret için kullanacak. Yok eğer ahireti unutursa, Cenab-ı Hak âmilütün nasibi buyuruyor. Çalışmıştır, boşuna buyuruyor. Bir de çalıştığının hesabıyla gidecek öbür tarafta. Velhâsıl ömrü boyunca İslam'ın bütün muhtevasını yaşamak suretiyle ibadetler ve taatler kalbini mücella, parlak, lekesi bir ayna haline getirecek. Kalbi selim, nefs-i mutmainne ulaşmaya, Rabbine kavuşmaya gayret edecek. Tabi Cenab-ı Hak kuldan gayret, Cenab-ı Hak'tan inşallah tevfik, yardım inşallah. Resulullah Efendimiz'in mirası neydi? 23 senenin mirası neydi Resulullah Efendimiz'de? Yetişmiş ideal bir insan mirasıydı. Yani kendini Hakk'a adayan bir insan mirasıydı. Buyuruluyor, peygamberler altın, gümüş miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. En zengin, muhtevalı ilim ise Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in menşei Cenab-ı Hak'tır. Ve Kur'an-ı Kerim'e ilham eden, biz Rasûlünün kalbini indirdik buyuran Cenâb-ı Hak demek ki Rasûlullah Efendimiz'in kalbinde Kur'an-ı Kerim 23 sene Efendimiz hayatıyla şerh edilmiş oldu. O Kur'an mirasını alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur buyuruyor Efendimiz ile. Şüphesiz ki zahir ve batın ihmal etmiş, ilmini irfanla getirmiş alimler peygamberlerin varisleridir. Yani ne vardı peygamberlerle? Haşyet vardı. Tebliğden mesuliyet vardı. Rahmet vardı, rahmet tevcih edeceklerdi. Davet vardı. Demek ki bir mümin de o şekilde olacak. Cenab-ı Hak yine Fatır Suresi'nin 20. ayetinde alim kim o zaman? Bilgi alimi olacak. Gönlü alimi nasıl olacak? Yine Cenab-ı Hak Fatır 28. ayette Allah'tan kulları için ancak ilim sahipleri korkarlar. Yani Allah'a yaklaştıkça vecilet kulubim kalpleri titrer buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu sebeple her bakımdan liyakat sahibi bir insan yetiştirmek bir müminin vazifesi. Kutsi bir vazife, ulvi bir emanet. Peygamber Efendimiz yetiştirdiği ideal insan, hepsi ideal insan dereceleri. Birkaç misal, Resulullah Efendimiz Mekke'de Cafer radıyallahu anh yetiştirdi. Habeşistan'a giden kabilenin başında koydu. Daha Cafer getirme 20 yaşında yoktu oraya. Orada bir Habeşistan'ın Müslüman olmasına vesile oldu 13 senede. İslam'ı yaşayarak tebliğ etti. Darül Erkam'da yetişen, o Mekke'de yetişen Musab bin Umeyr zengindi, varlıklıydı, hepsini bir tarafa itti. Allah Resulü'ne güzel bir talebe oldu ve Medine'ye gidip Medine'de İslam'ın ilk yayılmasına vesile oldu. Yine baktığımda hep ideal gençler var Efendimiz'in şeyinde. Zeyd bin Harise var, Üsame bin Zeyd var, Zeyd bin Sabit var, Abdurrahman bin Ömer var. Bu sahabelerin hepsi 15-20 yaşlarındaydı. Yani nasıl bir terbiye oldu ki bunlar fedakâr, ideal bir mümin oldular? Demek bir anne baba bunu düşünecek. Ben evladımı nasıl fedakâr, ideal bir mümin olarak yetiştireceğim, bir mümin olarak yetiştireceğim? Efendimiz veda hutbesinde de aynı kendimi suretinden daima bir endişe içindeydi. Eshâbım tebliğ ettim mi de 3 sefer sordu. Eshâb-ı kirâm tebliğ ettin yardım, 3 sefer elini kaldı, ya Rabbi şahit ol buyurdu. Yine Efendimiz öyle bir haşyet halindeydi ki, اَلْيَوْمُ اَكْمَلْتُ اَيَتِينَ Efendimiz tebliğe devam ediyor. Enes diyor, Rasûlullah Efendimiz artık diyor konuşma takati bitti diyor. Son nefeslerini veriyordu diyor. Ve daima kızık sesle ümmete namaz, namaz, namaz. Bilhassa bu anne babalara. İkincisi, emrinizin altındaki hukukuna dikkat edin. Yetimin, garibin, dulun vesaire çalıştığın insanın hakkı. Çünkü en zor hakkı ibad kul hakkıyla gideceğiz öbür tarafa. Kul hakkıyla gidince ne olacak? Sevaplarımızı alacak. Eyüp Ensari Hazretleri gazvelere katıldı. Malını mülkünü Allah yolunda cömertçe harcadı. 80 küsur yaşında İslam'ı tebliğ, İslam'ı yaşatmaya 80 küsur iki sefer İstanbul'a geldi ve İstanbul'da vefat etti. Yani şehiden bir İstanbul şehididir. Yol Efendimiz'in yolu. Yol sırat-ı müstakim yolu, Eshâb-ı Kirâm'ın yolu. Resulullah Efendimiz sordu bu mektubu 7. hicret yılında. Bu dedi, mektubu dedi, kralları kimler götürecek dedi. O zamanki azgın krallara, Pers, Rum vesaire krallara. 7'den 70'e hepsi kalktı. Ya Resulullah bu şerefi bize ver, ben götüreyim dedi. nasıl okuyacak, nasıl edecek? Cellatların yanında nasıl bu Allah'ın Resulü'nün mektubunu okuyacak? Sahibi bunu hiç görmüyor. Yeter ki Resulullah kendisinden razı olsun. Daima biz şunu düşünelim. Benim ticaret hayatım, ev hayatım, evlat yetiştirmem, talebe yetiştirmem. Acaba Allah Resulü benim yanımda olsaydı memnun olur muydu? Ben bu şartları kıyamet günü el meru men ehabbe Resulullah Efendimiz civarında olabilecek miyim? Mesela diğer bir misal. Uhud'da Efendimiz düşmanı ta Hamra'l Esed'e kadar geçirin dedi. İki kardeş Abdullah bin Seyl ile kardeşi Rafi biz de ikimiz de dedi yaralıyız dedi. Biri ağır yaralı, biri hafif yaralı. Fakat de Resulullah Efendimiz'in bu arzusun biz dışında kalmıyor ve biz mazuruz ama dedi. Hafif yaralı, ağır yaralı bin sırtıma dedi. Sırtında taşıdı. Zaman zaman koluna girdi, taşıdı. Ta Hamr-ı Esad'e kadar beraber hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mazur oldukları halde yine beraberliğini yaşadı. Demek ki kul, mümin bir imanın vecdi içinde olacak. Resulullah Efendimiz bir muhabbet halinde olacak. Bir kimse kendisine bir iyilik edene, hele zor zamanda iyilik edene nasıl bir minnettar halinde kalır? Bu benim zor zamanda bana böyle iyilik etti der. Ki bunu kıyasa gelmiş bir Resulullah Efendimize devamlı bir minnettar halinde kalmamız lazım. Çünkü bütün ebedi hayatımız onunla beraber olmamıza, onun şefaatine bağlı. Onun için Resulullah Efendimizi yakından tanıyacağız. Evlatlarımızı o şekilde yetiştirmenin gayreti içinde olacağız. Öyle bir ideal insan yetiştirmek, mesela Abdullah İbni Mektum vardı, amaydı bu. Hatta ilk zamanlarda Müslüman oldu. Dedi, ''Ya Resulullah benim gözlerim görmüyor.'' dedi. ''Ben amayım.'' dedi. ''Ben evimde namaz kılsam olur mu?'' dedi. ''Efendim bir müddetü yok, olmaz.'' dedi. ''Götüren kimse yok ya Resulullah.'' dedi. ''Haşrat var yolda, göremiyorum.'' dedi. ''Ne halde olursa olsun cemaate devam et.'' dedi. Bu bir amaya talimat. Bize talimat nasıl o zaman? Efendim buyuruyor, ''Bir kimse yatsı namazını, sabah namazını cemaatle kılarsa onun mümin olduğuna şahadet edin.'' buyuruyor. Biz o şahadeti almamız lazım. Yine bu İbn-i Mektum nasıl bir iman vecdini taşıdı? Ama kendisi. Efendim o Kadisiye Harpleri oldu. ''Ben de Kadisiye Harpleri'ne gireceğim.'' dedi. Dedi, ''Sen amasın, nasıl gireceksin?'' dediler. ''Yok, girerim.'' dedi. ''Nasıl gireceksin?'' dediler. ''En önde dedi, sancağı tutarım.'' dedi. ''Arkamdaki askerin morali yükselir. Düşmanın ise demoralize olur. Kadisiye Harpleri'ne gireceğim ama olarak.'' dedi. Ama olarak girdi. Bir rivayette şehit oldu, bir rivayette Medine'ye döndü. Velhâsıl demek ki bunlar nedir? Resulullah'ın yetiştiği ideal insanlar, fedakâr mü'minler. Yani Cenâb-ı Hak bizden öyle istiyor. مَنْ يُدُرْ رَسُولَ فَقَدْ اَتَى اللّٰهِ Allah Resulüne itaat, Allah'a itaat diyor. İki itaati Cenâb-ı Hak birleştiriyor. Yine Efendimiz Uhud Harbi'nde bu kılıcın kim hakkını verir dedi. Nedir hakkı derler? Kırılana kadar devam etmek. Ebu Dücane, ''Ben alırım ya Resulallah.'' dedi. Ta bu kılıcın yıpranana kadar devam etti. Demek ki bugün de bu İslam'ın kılıcı devam ediyor. Kim bu emanete sahip çıkarsa, bu kılıcı yaşarsa onu. Velhâsıl bugün maalesef İslam dünyanın durumunu görüyoruz. Gençlerimin durumunu görüyoruz. Yani İslam davasını ufuklara taşımak, bir tarafa kendi evlatlarımı telkin etmek bile gaflet sergileniyor. Necip Fazıl'ın güzel bir şeyi var. Diyor ki, mezarda diyor, kanter içinde diyor, babamın iskeleti diyor. Ne yaptık, ne yaptı o mukaddes emaneti? Ecdat nasıl taşıdı, biz nasıl taşıyoruz? Velhâsıl Efendim buyuruyor, iki emanet, bu biri Kur'an-ı Kerim, biri sünnet, bunu yaşamak veya yaşatmak. Bütün dershanemizin dersi bu. Eğer bunu yapabilirsek, اَلْمَرْ مَعْمَنْ اَحَبَّ ki sevdiğiyle beraber olacak. Bunun için özellikle kendimizi inşa edeceğiz. Neyle inşa edeceğiz? Takvâla, müttakî olarak. Evlatlığımız İslam mirası, Rasûlullah Efendimiz'in mirasını aktarmaya gayret edeceğiz. Mesuliyet şuuruyla ümmetin evlatlığını, hatta insanlığa hak ve hakikate şahit olarak ulaştırma gayreti olacak. Cenâb-ı Hak zira buyuruyor Bakara 143. ayetinde, işte mesela insanlara şahit olmanız. Yani nasıl peygamberler bir şahit Allah'ın dinine, bir mümin de Allah'ın dinine şahit olacak. Allah'ın dinini yaşayacak ve yaşatacak. Resulün de ise şahit olmanız için mütebir millet kıldı. Ve Resulullah Efendi vize de Resulullah Efendi alınacak. Cenâb-ı Hak cümlemizi nasip eylesin. Onun için bu kulluk kolay değil fakat O kulluğun neticesinde Cenab-ı Hak kalpte büyük bir eshab-ı kiramda olduğu gibi büyük bir huzur hali veriyor ki sahabenin tek endişesi şu oldu: "Ya Resulallah" dedi, "biz acaba seninle öbür tarafta beraber olabilecek miyiz?" dedi. Ve demek ki bir Müslüman daima Allah'ın verdiği bu nimetin bir takdiri içinde olacak. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimize Ahzab 46. ayetinde Allah'ın izniyle bir davet, nur saçan bir kandil olarak gönderdik buyuruyor. Nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ne kadar yaklaşırsan o kadar selamet bulursun. Yine Resulüm sen en muhtena, en yüce bir ahlak üzerindesin buyuruyor. Şu bir hakikat ki onun güzel ahlakından hisse almayan bir kalp Hakk'a güzel bir kul olamaz. Onun merhamet, şefkatle yoğrulmuş hanesinden hisse almayan bir aile yuvası gerçek saadeti tatmaktan uzak kalır. Onun ticaret ahlakından hisse almayan bir tacir kul hakkına girmekten kurtulamaz. Onun eğitim ve terbiyesinden nasiplenmeyen bir kimse güzel bir şahsiyet, bir karakter ortaya koyamaz. Onun rahmet dolu yüreğinden feyizlenmeyen bir gönül nezaket ve zarafetten uzak kalır. Onun engin tevazuundan nasiplenmeyen her kalp kibir uçurumunda yok olmaya mahkumdur. Bu sebeple bir mümin hem dünya hem de ahiret hayatına saadet nail olmak için hayatın bütün safhalarında Efendimiz'e benzemeye mecburdur. Bir misal Efendimiz'in halinden birkaç misal vaktimizin muhtevası kadar. Daima Efendimiz yetimlerin hamisi oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem hayata gözleri bir yetim olarak açtı. Ümmetin yetimine bizzat alakadar oldu. Demek ki Efendimiz'in yetim olarak gelmesi bize büyük bir ikaz. Demek ki yetimle ne kadar bir alakadar olacağız. Fakat bu yetime bir çikolata vermek değil, onun manevi hayatını, ahiret hayatını, onu bir Kur'an tesisinden geçirmek, iyi bir mümini olarak, mümin olarak yaşayabilmek gayri hedefimiz olacak. Efendimiz'i ne kadar seviyorsak, dünyaya gayretimiz ne kadar, Efendimiz'in arzularına gayrimiz ne kadar. Yine Efendimiz buyuruyor, burası çok ibretli, bir kalp bu şekilde, bir nabız bu şekilde atacak. Efendimiz buyuruyor ki, ben her mümine kendi nefsinden daha öteyim. Yani kendi nefsinden daha yakınım. Nasıl bir baba ana daha yakındır evladına? Resulullah Efendimiz de buyuruyor, bir mümine kendi nefsinden daha yakınım. Bir kim ölürken mal bırakırsa, o mal kendi yakınlarına aittir. Çoluk çocuğuna aittir. Borç ve yetim bırakıyorsa, o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir buyuruyor Efendimiz. Bu nedir? Mesuliyettir. Resulullah Efendimiz'le beraber olmanın şartlarından biri. Onun için Efendimiz zaman zaman soruyordu. Ey ümmetim, hiç boşluk istiyor. Boşluk yok. Feyza feravut efendim, sabbe ila rabbike farga. Bir işini bitirdiğin zaman diğer işini döveceksin. Efendimiz sordu, ey ümmetim, bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bir aç insan doyurdunuz mu? Dolaşıp gezdiniz mi Hazreti Ömer gibi? Bir aç insan doyurdunuz mu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bir hastayı teselli ettiniz mi? Bugün bir cenaze yaşında bulundunuz mu diye daima sorardı Efendimiz. Böylece ona din kardeşliğinin dert ortağı, teselli kaynağı olmaya teşvik ederdi. Enes radıyallahu anh buyuruyor, vefat sırasında Efendimiz'in yanındaydık. Biz üç defa namaz hususunda Allah'tan korkun buyuruyor. Namaz, namaz, namaz buyuruyor. Fakat tabii bu Allah korusun. Bu namaz kılmıyorsa bir felaket. Canım zamanla kılar, zamanla kılmıyor. Sen de onun vebalini çekersin. Onu ufak yaşta alıştıracaksın ona. Nasıl onu bir aşı yapıyorsun, verem aşısı, şu aşısı, bu aşısı yaptırıyor ufak yaşta. Maneviyat aşısı da yaptıracaksın evladına. Namaz kılan yanında alacaksın, giderken camiye götüreceksin, hediye vereceksin, sevdireceksin, bağırarak çağırarak değil. İkincisi, emriniz altındaki insanlar Allah'tan korkun, iki zayıf hakkında Allah'tan korkun, dul kadın ve yetim çocuk. Çünkü ikisi de daima yoldan çıkmaya müsaittir. Yoldan çıkarsa sen o toplumda yoldan çıkan yetimden ve kadından mesulsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hırsızlık oldu. Çağ niye hırsızlık yaptınız dedi. Onlar da biz dedi, vermedi hakkımızı dedi. Bize sahip olmadı dedi. Ondan biz de aç kaldık dedi. Çağırdı sahibini. Bak dedi, bu bir daha yapar, senin elini keserim dedi. Velhâsıl bir mümin toplumdaki olan elinden geldiği kadar, yapabildiği kadar gafil kalmayacak. Efendimiz de nezaket, zerafet, muhataplarını gördü, hata kulu yüzlerini vurmazdı hiç. Bir Efendimiz çok zarifti. Daima bana ne oluyor ki ben böyle görüyorum derdi. Hatayı kendine bildi. Yine öyle bir durumdu ki, bir gün deve eti yediler. Tam namaz duracaklar. Birisinde bir abdest bozma hali oldu, yerlenme oldu. Efendim o bir kişinin utandırmamak için devlet yiyen herkes abdest alsın buyurdu. Bir kişiyi mahcup etmemek için. Görgüsüz bir bedevi Efendimiz üç sefer seslendi. O gönül sıkıcı tavrı ama Efendimiz buyurun buyurun diye hitap etti. Yani haliyle Efendimiz terbiye ederdi. Yine bir yeni Müslüman olmuş birisi geldi. Mescid-i Nebevi'ye affedersiniz idrarını yaptı. Sahibi kızı neredeyse adamı dövecekler. Sakin olun dedi. Bitirsin dedi. Bitir bak dedi. Bak sen yeni Müslümansın dedi. Burada dedi fakat dedi, böyle bir şey olduğu zaman dedi. Sen dedi burada namaz kılınan Allah'a secdeden yerdir. Bunun dışında yapar, abdest tekrar girersin dedi. Hep böyle nezaketle Efendimiz bir tebliğ halindeydi. Demek ki bir Müslümanın da İslam'ı tebliğ etmesi bir nezaket ve bir zarafet içinde olacak. Yine Efendimiz mihraba doğru bir tükürük gördü. Rengi birdenbire değil. Bir Müslüman nasıl tükürebilir? Nasıl diğer bir Müslümanı iğrendirebilir? Birdenbire rengi değişti. Sahabi hemen kapattılar, ondan sonra devam etti. Yine 10 yaşındayken Enes bin Malik, Efendimiz'in yanına bir hizmetkar olarak verildi. Annesi getirdi, ''Yâ Rasûlâ, bize hizmet etsin 10 yaş.'' Efendimiz 53 yaşındaydı. Nasıl 53 yaşında bir peygamber 17 bir çocuk nasıl hizmet eder? Enes diyor ki, 20 yaşındayken Enes Efendi vefat etti. ''Bana diyor, 10 sene hizmet ettim, bir sefer öf demedi.'' diyor. ''Yaptığım her şeyden dolayı niçin böyle yaptın?'' diye beni öyle bir şey oldu, benim o muhabbetiyle terbiye etti. Yine Efendi vefat ettikten sonra uzun müddet yaşadı Enes. Diyor ki, rüya görüp de Allah razı olsun görmediğim bir rüya olmadı iş diyor. Hep rüyamda Efendimi gördüm diyor. Hatta talebesi diyor ki, sanki diyor konuşurken diyor, sanki karşında Resulullah vardı, öyle konuşuyorsun diyor. Evet hep öyleyim diyor. O kadar hasret içindeyim ki diyor. Yarın diyor kıyamette diyor gideceğim, ya Resulallah ne olur. Sen onun hizmetçin geldi, ne olur yanına al diyeceğim diyor. Velhâsıl burada neyi görüyoruz? Nasıl bir terbiye, nasıl bir muhabbetle bir terbiye? Yine Efendimiz talihli üvey evlatlarından Ebu Hafs, şöyle ben diyor Hazreti Peygamber'e himayet edilmiş bir yetim çocuktum diyor. Yemek yerken elimi tabağın her tarafına daldırırdım diyor. Bunu Resulullah bana, oğlum besmele çek sağ elini ye, hep önünden ye derdi. 10 günden sonra onun buyurduğu gibi yedim buyuruyor. Neydi bu? Resulullah Efendimiz'in o ruhaniyetinin inikası. Yine Ebu Kursafe, ben annem ve teyzemle diyor, Resulullah Efendimiz'e beyat edilmiş huzuruna gittik. Annem ve teyzem dediler ki, yavrucuğum biz bu zat gibi hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbisesi daha temiz, sözü de daha yumuşak başka birini bilmiyor. Sanki mübarek ağzından konuşurken nur saçılıyordu. Bu nedir? Demek ki bir müminin iç dünyası dış dünyasını akseder. Onun bir oturmasına, kalkmasına, konuşmasına baktığın zaman onun kalp dünyasını anlarsın. Yine Efendimiz buyuruyor, ikaz olan Buhari hadisi, Allah katında en kötü kimse ağzından, bozukluğundan dolayı insan kendini buluşmaya, görüşmeye terk ettiği kimsedir. Kim var ağzı çok bozuktur, onun beraber olmak giran gelir. Yine Efendimiz bir kişi geldi üzerine, çok dağınıktı. Mal, saç vesaire saçımı birbirine karışıktı. Durumun nasıl dedi Efendimiz. Malım var dedi. İsraf etmeyeceksin, pinilik etmeyeceksin fakat Allah nimetini üzerinde görmesi ister. Yine Efendimiz'in merhameti, namaz kılırken bir çocuk ağladığı zaman, duyduğu zaman kıraati keserdi. Yine efendim maddi refah sebebi eksikliği telafi maksadıyla fakirlere de çok müşrik davranırdı. Yine Efendimiz fakirleri teselli ederdi. Ey yoksul muhacirler, müjdeler olsun sizlere. Kıyamet gününde tam bir nur müjdeliyorum. Sizler cennete zenginlerden yarım gün önce gireceksiniz. Bu yarım gün dünya günü 500 sene eder dedi. Yani orada ne olacak? Demek ki burada muhtaçlara Efendimiz daima teselli ederdi. Varlıklı insanlara da Cenab-ı Hak çok mal toplayan merduttur. Fakat onu Allah yolunda sarf edenler müstesnadır buyurdu. Bu infakı, sadakanın nasıl olacak? Ayşe Validemiz bir gün kokusu biraz değişmiş bir eti sadaka olarak vermek istedi. Efendim ya Ayşe dedi, kendin yemediğin bir şeyi nasıl tasadduk ediyorsun dedi. Kendine kıyas edeceksin. Yine Efendimiz'in hanımları olan nezaketi. Bir gün devenin o hörgücünde hanımlar vardı. Deveci de hızlı hızlı götürüyordu. Efendimiz dedi, dikkat et, camlar var, hanımlar var dedi. Camlar kırılmasın buyurdu. Daima Efendimiz bir nezaket tevzi ederdi. Yine bir kişi geldi, yanında yaşlı bir zat vardı. O yanındaki kimdir dedi, babamdır dedi. Onun Fahri Kâhine'den onun önünde yürüme dedi. Ondan evvel oturma dedi. Ona ismiyle hitap etme dedi. Ona dedi, sert konuşma, nazik davran buyurdu. Hep nezaket, zarafet. Yine sahabeden beşi bir akrabi anlatıyor. Uhud günü diyor, Rasûlullah'la karşılaştım diyor. Babam ne durumda dedim diyor. Şehit oldu, Allah rahmet üzerine olsun buyurdu diyor. Ben ağlamaya başladım. Beni aldı, Rasûlullah başımı okşadı ve beni hayvanına bindirdi. Sonra ben baban, Ayşe de annem olsa razı olmaz mısın buyurdu. Ben de anam babam feda olsun ya Rasûlullah, tabii ki razı olurum dedi. Şu anda saçlarımın ağrıdığı halde Rasûlullah Efendimiz mübarek elinin dokunduğu yerler aynı yine simsiyah olarak kaldı buyuruyor. Efendimiz daima bir öyle bir ölçü, öyle bir nezaket içindeydi ki Ali Ulu Bey'den bunu duydum ben. O anlatmıştı. Uhud'da tabii 70 tane şehit verildi. Efendimiz ortada gidiyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh önde gidiyordu. Hazreti Hamza'nın kızı Ebu Bekir Efendimiz'in kucağına atladı. 10 yaşındaydı. Babam nerede dedi. Amca dedi, babamı göremiyorum dedi. Ben dedi, bu kızı nasıl teselli edeceğim şimdi, ne diyeceğim ben? Ancak şöyle işaret ettim dedi. Bak arkadaşlar, Allah Resulü geliyor, ona sor gibi. Ben de merak ettim, Allah Resulü bu yetimi ne şekilde teselli edecek? Hemen diyor, Fatıma diyor, Resulullah'ın yanına koştu diyor. Amca dedi diyor, ortalık herhalde kan kokuyor dedi. Babamı göremiyorum dedi. Beni okşadı diyor. Bak diyor, şimdi diyor, baban diyor, bütün şehitlerin bayraktarlarını yapıyor. Ne güzel bir durumda dedi diyor. Demek ki bir müminin daima dilinden nur saçılacak. Yani Rasûlullah Efendimiz'in hâlini hallenecek. Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de kavlen meysûrâ buyuruyor. Hiçbir şeye bir sevinç ver gönlüne diyor. Kavlen mağrufâ diyor, yerinde kullan diyor. Kavlen leyyinâ diyor, yumuşak hitap et buyuruyor. Yani Efendimiz bu nezaketi hem insanlar hem de diğer mahlukata aitti. Yine Efendimiz daima bazı şeyleri kendilerine izafe ederdi ümmete ders olması için. Bir gün Ashâb-ı Kirâm'ı topladı Bâkiâ'yı ziyaretten sonra. Nihayet ben de insanım dedi. Arada bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin sırtına vurdumsa işte sırtım gelsin vursun dedi. Kimin malını aldımsa işte malım gelsin alsın dedi. Velhâsıl yani dünyada helalleşin, ahirette ise bu çok daha fecidir buyurdu. Velhâsıl bir kul hakkı varsa helalleşmemiz zaruri. Zaten helalleşmedi, kıyamete kaldı, sevabımızdan vereceğiz. Sevabımız bitti, onun günahlarını yükleneceğiz. Onun için Efendimiz ısrarla aman helalleşin buyurdu. Öldü, yok oldu, bulamadı. Kimse onun için istiğfar edeceksin, onun için sadaka vereceksin. Yine Cenab-ı Hakk'a sığınacaksın. Efendimiz hayvanlara da ait. Bir kamçı fazla vurmuşsan dedi, onun hesabını vereceksin dedi. Çünkü hayvanları diriltecek. Bir kalınca yuvası gördü, yanık, kim yakabilir dedi. Allah'ın vereceğini kim yakabilir dedi. O hayvanlar diriltilecek, o yakılan hayvanlar. İşte bugün ormanları düşün, ormanları yakan kimseleri. Ya da eskiden tarlaları yakan kimseleri düşün. Orada ne kadar karınca, ne kadar böcek yanmışsa, onlar da kıyametinde diriltilecek. Onlar da hakkını alacaklar. İslam bir nezakettir, bir zarafettir. Yine Efendimiz bir ağacı bile, bedevi sallıyordu, bir bedevi ağacı. Kökünü incitme dedi. Yaprağını alacaksan dedi, kökünü incitmeden al buyurdu. İki Ayşe Vâlidem buyuruyor, Rasûlullah'ın aile efradı Medine'ye geldiğinden vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğini karnını doyurmadı. Doyabilirdik de fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendinden ferah geldi. Yani bir mümin kardeşi kendini tercih ederdi ve bir müminin muhtaç olmasından çok hüzün bulurdu buyuruyor. Yine ayette de Hazreti Fâtıma Vâlidem, Hazreti Ali radıyallahu anh, onlar diyor yoksula, yetime, esire verirler. Biz Allah rızasını doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Zira o Abûsen kamtarıyla o kıyamet, o çetin ve belalı günden korkarız derlerdi. Allah da onların o günün fenalığından korur, yüzlerine parlaklık verir, sevinç verir. bir hendek harbinde Efendimiz açlıktan bize çökmüş bir vaziyette gördü. Câbir hemen Efendimiz'e koştu. Hane davetti. Efendim yalnız gitmedi. O ashâb-ı kirâm topladı, beraber gitti. Hepsine dağıttırdı. En son kendisi aldı Efendimiz. Yani demek ki beden yemekle, ruh ise yedirmekle doyar. Beden yemekle, ruh ise yedirmekle doyar. Yine Yarmuk Harbi'nde malum üç şehidin ortasında bir bakre su kaldı. Mevlana da diyor, bana diyor, Şems-i Tebriz diyor bir şey öğretti. Yani bir üşüyen varsa sen celaletin ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Ben de biliyorum ki yani üşüyenler var, onun için ben ısınamıyorum. Demek ki burada düşünmemiz lazım. Nasıl bir zulüm var Gazze'de? Nasıl bir insanlık vahşeti yaşanıyor? Bunlara hiçbir yardımda bulunamıyorsak bol dua etmemiz lazım. Muhakkak ki zalimler cezasını bulacak. Firavun cezasını buldu, Nemrut cezasını buldu. Emsali hepsi ceza, bunlar da bulacak belasını. Fakat onlar için de dua edelim inşallah. Yani bugün bilhassa şunu da sohbette bahsetmek istiyorum. Cenab-ı Hak İsra Suresi'nde şeytanın malları ve evlatları ortak olacağını ifade ediyor. Biz eğer yetiştiremezsek evlatlarımızı, mallarımızı Allah için kullanamazsak demek ki şeytan mallara da evlatlara da ortak oluyor. Bugün evladın sırf biyolojik anne babası olmak kâfi değil. Onun ruhunu şeytan emziriyorsa, dimağını ehli küfür besliyorsa o onların evladı oluyor. Nesillerin zihin ve gönül dünyaları öz kimliklerinden uzaklaşıyor, din ve medeniyete yabancılaşıyor. Bu merhaleden sonra biyolojik yakınlığın hiçbir kıymeti olmuyor. Anne babanın feryatından bir faydası olmuyor. Bugün manzara ortada. Manevi yangınlar her taraftan evlatları tehdit ediyor. Menfi tesirin şiddeti her tarafta sarsmakta. Bu ateşli için bir anne babanın vazife mesuliyeti evladının sadece biyolojik ihtiyacı karşılamaktan ibaret olamaz. Bir anne baba çocuğunu ateşli bir hastalığa tutulsa sabaha kadar uyumaz ve uyuyamaz doktor gezer. Fakat maalesef bugün bir maneviyat fukaralığı başladı. Çocukların dünyevi istikbalini, ebedi istikbalinden daha önce görme gafleti dindar dediğimiz ailelerde bile sirayet etti. Göz üniversite imtihanlarında anne baba gidiyor, saatlerce kapıda heyecanla bekliyor. Çocuğum kadar heyecanlandım diyor. Acaba yapabilecek mi, kazanacak mı telaşlanıyor. Peki sen çocuğun maneviyatına ne kadar emek verdin, onun istikbali ne kadar düşündün? Allah sana ne emrediyor? O yavru sana Allah bir emanet olarak vermedi mi? Yani evladının dünyasıyla duyduğun endişeyi ahiret için ne kadar duyuyorsun? Bugün nesiller İslam şartı karakteri yetiştirmek dünden çok daha zor. Çünkü dünde geniş bir aile yuvası vardı. Anne baba vardı, salih anne baba vardı. Ailede gün görmüş kişiler vardı. Çevre vardı, muhit vardı. Bunlar bu hepsi kayboldu. Bunun yerine ne aldı? Medya aldı. Yani çocuk her zaman güzel, ahlaklı, umumiyetli insanların nezaretinde yetişiyordu. Güzel bir şekilde terbiye ediliyordu. Gün görmüş, ağzı dualı dedelerden ilim, irfan öğreniyordu. İslam nezaket, zarafet, ebediyet, kemal bulmuş ninelerden adab ve erkan öğreniyordu. Mahalle, sokak ve çarşı bir İslam adabıyla yaşayan büyüklerin bulunduğu birer mektep, bir dergâh mesabesindeydi. Böylece evlatlar her yönden gelen müsbet tercihin bereketiyle sağlam bir şahsiyet ve karakter kazanıyordu. Maalesef modern hayatın dayattığı yapı bugün o evlatı o güzel terbiyeden mahrum kıldı. Dede ve nineler ayrı bir evde, anne baba bir maişet temini, iş hayatı. Yalnız kalan çocuklarımız şahsiyet karakterini, okulda seküler eğitim sistemi, arkadaş çevresi, evde ve sokakta da televizyon, internet şekillendiriyor. Bu da evlatlarımız arasında gafil insanların özenme taklidi başladı. Saçını onlar gibi, onlar gibi kesiyor. Elbise onlar gibi giyiniyor. Ali İzzet Begoviç'in dediği gibi, savaş harp deyince değil, düşmanı benzeyince kaybedilir. Bakıyorsun bütün, bakın tişörtlerin üstüne hep İngilizce yazı. Hep bunlar nedir? Özenti. Dükkanlara bakın İngilizce levhalar. Ya biz İslam'ın karakteri, İslam'ın şahsiyetini biz yaşamak mı istiyoruz? Biz onların ne olduğunu görüyoruz dünyada. Yani evlatlarımızın onlara benzemesi bize hoş gelebilir mi? Hasılı toplumun can kırıklarıyla dolduğu bir devirdeyiz. Cemiyet bir sahra hastanesi halinde. Bu sebeple evlatları ve toplumu irşada koşmak, Kur'an-ı Kerim müessesine hizmet etmek. Bu zaman artık nerede bir farz-ı kifayeden çıkıp farz-ı ayın haline geldi. En merhametli anne baba evladının bir Kur'an tedrisinden, bir Kur'an kursundan geçen anne babadır. geçirmiyorsa yani bunun cezasını görecektir. Nasıl görecek? O anne babadan, o evlat davacı olacak. Bir harfi yanlış okursa ayetin manası bozulur. Dünyaya bir istidat verirken ne kadar dikkat ediyoruz. Allah'ın huzurundayız namazda. Ne kadar düzgün okumanın gayretinde olacağız. Ne kadar Allah'ın emirlerini idrak edeceğiz. Emirlerini, nehirlerini öğreneceğiz. Allah korusun, anne baba bunu ihmal ediyorsa evladına ihanet etmiş oluyor. İsterse 40 tane diploma alsın, 40 tane doktora alsın. Eğer Allah'a kul olmayı öğretmiyorsa öbür tarafta yandım Allah. Bakın burada Kur'an kursumuz var. Bilmiyorum ne kadar talebesi var. Ne kadar talebesi varsa o kadar ana babanın kız evladı var demektir. Bugün anne babaların vazifesi ağır çok. Evlatın zamanı fitne şerlerini muhafaza edecek ki kıyamet günde evladıyla beraber olsun. Bugün evladı ölse üzülüyor. Fakat bir müddet sonra geçer o üzüntü, azalır. Fakat en büyük üzüntü kıyamette olacak. O gün anneler, babalar, amcalar bir taraf, evlat bir tarafta olacak. Cenab-ı Hak cennetlere selamun kavlen min Rabbir Rahim, buyurun cennete denilecek. Öbürlerine memtazül yühel mümsiz mücümlensiz cehennem tarafına denilecek. En mühim ayrılık orada olacak. Orada ayrılık olmaması için bugün evlatlarımızın manevi yapısına çok ehemmiyet vermemiz lazım. Yani daima bir dini eğitimi, dünyevi eğitimin önüne almamız lazım. Eğer dünyevi eğitimi öne alırsak, uhrevi eğitim o zaman zayıf kalıyor. Dünyevi eğitim oldu, uhrevi eğitim yok. İşte bunu dünyada görüyoruz. Maneviyat olmadığı için, aynı Darwin'in dediği gibi, Darwin ne diyor? Zayıflar ölsün diyor. Onlar da ne diyor? Bu diyor şeyler diyor, gazete diyor, ölsün gitsin diyor. Bu harptir diyor, onlar ölsün gitsin diyor. Velhâsıl vicdan yok, vicdanlar kurudu. Yani zahiri bilgi vicdana bir şey vermiyor. Eğer doktor olursa cellet oluyor, çıkıyor. Avukat olsa Allah korusun, eğer maneviyat zemininde adalet tevzi, hakkı tevzi edeceği yerine zalim olup çıkıyor. Bugün evlatlarımıza en mühim merhamet, onları bir en asgari, askerin askeri bir Kur'an-ı Kerim tedrisinden geçirmek olur. Allah cümlemize yardımcısı olsun. Allah ömürlerinize bereket versin. El meru memen ehabbe. Oraya geliyoruz ki sevdiğiyle beraberdir. Resulullah ne kadar seviyor? Lafta değil, fiilde. Ne kadar evladını o Türkiye'de yetiştiriyoruz? Ticari hayatımız nasıl? Ailevi hayatımız nasıl? Ferdi hayatımız nasıl? Onların hepsi bir muhasebe etme durumundayız. Allah cümlemizin yardımcısı olsun inşallah. Bitmeyen bir ömür devam edecek. Nasıl doğmadan evvel bir dünyayı bilmiyorduk, dünyaya geldik. Şimdi ölümle de ayrı bir dünyaya geçeceğiz. Fakat o ölümle geçtiğimiz dünyanın sermayesi bu dünyadan gelecek. Dünyamız nasılsa kabir hayatımız öyle olacak. Ahiret çok büyük bir infilak. Bir depremden korkuyoruz, bir tsunami'den korkuyoruz, bir sari hastalıktan korkuyoruz, bir yangınlardan korkuyoruz. Hep bunlar ikaz-ı ilahi. Allah'tan ne kadar korkuyoruz, günahlardan ne kadar korkuyoruz. Hep bunlar bize bir işaret. Cenab-ı Hak azametini bildiren bize bir takım işaretler. Cenab-ı Hak cümlemizi duygulu bir mümin olmayı, Allah'tan korkan bir mümin olmayı, yaşamayı yaşatmayı, Cenab-ı Hak İslam'ı yaşayarak temsil etmeyi. Çünkü Cenab-ı Hak bugün siz yani Allah'ın şahidi, Allah'ın dinini temsil edersiniz buyuruyor. Dini yaşayarak, yaşatarak dini temsil etmeyi Cenab-ı Hak cümlemizi nasip etsin ki yarın o zor günde, kıyamet günde Resulullah'ın civarında olalım. لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlar o gün korkmayacaklar da üzülmeyecekler. Cenab-ı Hak buyuruyor, müjdeler veriyor. Cenab-ı Hak lütfuyla inşallah. لِلّٰهِ تَعَالَى الْفَاتِحَ.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 9 Ağustos 2025 tarihinde İzmit Rabia Hatun Kur'an kursunda yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.